Ayrım 18.
Banissa'ya öğle ezanı okunurken vardılar. Yolcuydular, namaza yetişmeleri beklenemezdi. Tren biletlerini almak için doğru istasyona gittiler. İstasyonu korumakla görevli jandarmalar, çapraz fişeklerini kuşanmış 20'yi aşkın genç adamın istasyona daldığını görünce kuşkulandılar. Kimliklerini görmek, nereden nereye gidip geldiklerini öğrenmek istediler. Trenin gelmesi yakındı. Jandarmalara dert anlatmaları uzarsa treni kaçırabilirlerdi. Tartışmalarına istasyon şefi yetişti. Şef Zülfikar Bey'i tanıdı. Mecnun Kaptan'ın namını, şanını duymuş, Mümin Pehlivan'ın üç ayrı yerde güreşlerini görmüştü. Sevgiyle sırtlarını okşadı. Jandarmalara, "Onlar vatan için çıkmışlar yola," dedi. "Onlara yardımcı olmak bizim vatan borcumuz. Yol paralarını devletin çekmesi gerektiğini, tayinlerini çıkarmanın, yatacak yerlerini sağlamanın devletin görevi olduğunu söyledi. Sizi trene ben bindireceğim, bilet almayacaksınız," dedi. İstasyondaki öbür yolcular başlarına toplanmış dinliyorlardı tartışmalarını. Coştular, aralarında "Yaşa memur bey!" diyenler, alkışlayanlar oldu şefi. Az önce ters yöne geçen trenden inip kendisini beygirle karşılamaya gelecek oğlunu bekleyen zelenişli bir yolcu vardı aralarında. 2 saat önce Manastır'dan binmişti geldiği trene. Gönüllülerin başı Zülfikar Bey olduğunu anlamıştı. Yaklaştı. "Geç kalmışsınız bire aslanlar," diye girdi söze. "Neye? Savaş yeni başladı." Mecnun Kaptan, "5. gün bugün," diye ekledi. "Yeni başladı ama 5 günde bizim ordu Sırpların işini bitirdi bile. Kumanova'da Sırp ordusunu bozdu, size iş bırakmadı." Zülfikar Bey, "Alasonya'da, Serfice'de durum kötü," dedi. Şef, "Edirne'de de," diye karıştı söze. Adam, "İyi ya, oralara gidin derim ben de. Ordu merkezi Manastır'da. Biz merkeze gönüllü yazılmaya gidiyoruz. Merkez bizi nereye uygun görürse oraya gönderir." Memur, "Haklısınız, doğru yapıyorsunuz," diye arka çıktı Zülfikar Bey'e. Bindikleri tren Kareferya'dan kalkmıştı. Yenice, Vodina, Soroviç ile arada durduğu küçük istasyonlardan binenlerle alabileceğinin bir katı yolcu almıştı Banissa'ya kadar. Taşan yığılan kalabalıktan vagondan vagona geçilmiyordu. Koridorları dolduran yolcular arasına sıkıştılar. Manastır'a kadar ayakta yolculuk ettiler. Yolcuların çoğu evini barkını yüzüstü bırakmış Manastır'a kaçan göçmenlerdi. Sepetlere, bohçalara sıkıştırılmış çamaşırları, bir iki parça ufak tefek eşyaları, kucaklarında susturmaya çalıştıkları ağlayan bebekleri, ayakları altında ezilerek dolaşan, kaybolmasından korktukları çocuklarıyla çıkmışlardı yola. Alasonya'dan, Serfice'den kaçanların görüntüsünü veriyorlardı. Koridor pencerelerinden dışarı baktıkça uzak yakın bütün yolları göç yollarıyla dolu görüyorlardı. Treni dolduranlardan bir parçaydı her kol. Trendeki göçmenlerden bir bölümü inmiş, yollara düşmüş sanılırdı. 5 gün içinde Makedonya'da paniğin ne kadar yaygınlaştığını kanıtlayan bu göçlerin moral kırıcı görüntüsü hiç ürkütmüyordu Zülfikar Bey'le arkadaşlarını. Onlar savaşa gidiyorlar, göçenler savaştan kaçıyorlardı. Bindikleri trende onları buluşturan savaştı. Oysa dışarıdan görenler bu bağlantıyı kuramazdı aralarında. Bütün bu kaçışları dışarıdan hayretle izleyen bir tutumları vardı. "Ne diye evinizi, ocağınızı bıraktınız? Görmüyor musunuz, biz savaşa gidiyoruz. Bakın bir bize, yenilecek adamlar mıyız biz?" der gibiydiler tasalı bakışları kendilerine takılan göçmenlere. Onların da kendilerini hayretle izlediklerinin ayrımında değildiler. Trende büyük ilgi çektiler, hayır duaları aldılar. Küçük bir yokuşta tren durdu, lokomotif yükünü çekemiyordu. Kondüktörler, yaşlılar, kadınlar, küçük çocuklar dışında yolcuların trenden inmelerini, yokuşun sonuna kadar yürümelerini istediler. Az sonra trende kalanların 2 katı insan yığıldı hat boyunca. Tren Manastır'a kadar başka yolcu almadı. Florna'yı Florna'dan sonra Katokline, Nagoçan, Mescitli, Kınalı istasyonlarını durmadan geçti. İnecek yolcuları istasyonlara girmeden ya da istasyonları geçtikten sonra indirdi. Manastır'ı seferberlik görünüşü içinde buldular. İstasyona yaklaşırken demir yolunun 2 yanındaki düzlükleri ordu çadırlarıyla dolu gördüler. Çadırlar arasında sınıra gönderilmeyi bekleyen erler dolaşıyorlardı. İstasyonun yan hatlarına nasıl birbirinden çözülerek sıraya sokabileceklerini hatıra getiren vagon kalabalığı yığılmıştı. Hatlardan birinde bir katar açık furgona bindirilmiş sahra topları gördüler. cepheye gönderilmek için bekliyor olmalıydılar. Niye yola çıkarılmamışlardı acaba? Trenden inince peronu dolduran kalabalık arasında çıkışa doğru ilerlerken üç inzibat görevlisi kesti önlerini. Başlarındaki çavuş, "Nereye?" dedi. "Cepheye." "Cepheye öyle mi? Gelin bakalım benimle." Çavuş istasyonun giriş katında bir odada çalışan komutanlarının yanına götürdü onları. Komutan yaşı oldukça ilerlemiş bir binbaşıydı. O yaşta birinin en azdan general olması gerekirdi. Seferberlikte göreve çağrılmış yedeklerden olmalıydı. Binbaşı odaya sadece Zülfikar Bey'i, Mecnun Kaptanı Mümin Pehlivan'ı aldı. Öbürlerinin kapıda beklemelerini istedi. Odada sorgusuna başladı. Kimdiler, kimden yanaydılar, kimden bulmuşlardı silahlarını, mermilerini? Allah Allah, feslerinden de mi anlamıyordu kim olduklarını? Türkçe konuşuyorlardı işte. Adları Türk adlarıydı. Mecnun Kaptan, "Elhamdülillah Müslümanız, Osmanlıyız, çok şükür senin gibi," dedi. "Olsun," dedi binbaşı. "Sen beni karıştırma, sorduğuma karşılık ver. Her fes giyen, her Türkçe konuşan, sizin gibi omzumda mavzer iki dizi çapraz fişekle trenden iner, elini kolunu sallaya sallaya manastıra girerse, manastır elden gider. Nereden belliydi casus olmadıkları? İstasyonu basmaya gelmedikleri, nereden belliydi Yunan'a hizmet etmedikleri?" Zülfikar Bey birden karşılık verecek söz bulamadı bu hiç beklenmedik sorgulamaya. Mecnun Kaptan hemen, "İstasyonu basmaya gelsek böyle mi gelirdik bire binbaşı?" dedi. "Parmağımızı tetiğe değdirmediğimizi görmez misin? İstasyonu basmaya gelsek ne yapardın sen bize üç inzibatınla? Kuşatırdık dört yandan istasyonu, açardık ateşi. Ölüler bir üstüne yığılırdı, yolcu gibi trenden indik, kuzu kuzu geldik, dizildik karşına." Binbaşı, "Sen kiminle konuşuyorsun?" diye çıkıştı. "Sözlerine dikkat et, köy kahvesinde değilsin." "Ben ne dedim sana kötü, bire binbaşım? Ne dedimse doğruyu dedim. Bak sen ne güzel dersin burayı köy kahvesi değil diye. Demek anladın benim köyden geldiğimi." Zülfikar Bey, "Biz vatan için dövüşmeye geldik," diye söze atıldı. Kısaca bir aydır gönüllü gitmek için nasıl uğraştıklarını anlattı. Arkadaşlarına silahları alan, silahlandıran oydu. Kaylar Şube Başkanı, Manastır Seferberlik Dairesi'ne başvurmalarını söylemişti gönüllü yazılmaları için. Binbaşı bu açıklamayla yetinmedi. Zülfikar Bey'in kimliğini inceledi. Aksilik bu ya, kimliğindeki fotoğraf düşmüştü. Pehlivanın, kaptanın kimlikleri de fotoğrafsızdı. "Fotoğrafları nerede bu kimliklerin? Ne belli bu kimliklerin kendi kimlikleriniz olduğu?" Zülfikar Bey, "Beni bütün manastır tanır," dedi. 10 dakikada 40 tanık bulurum beni tanıyan." Mümin pehlivanın sabrı taşmıştı. "Bana ömrümde kimlik soran bir sen çıktın bire binbaşı. Ben İğnelili koca mümin pehlivanım. Makedonya'da güreş tutmadığım yer kalmadı. Bütün Makedonya 100 adımdan görse tanır beni." İstasyon telgraf memuru soluk soluğa daldı içeri. Bir telgraf uzattı binbaşıya. "Binbaşım, Zeki Paşa Hazretlerinden telgraf var." Binbaşı elini yakacakmış gibi dokunamıyordu telgrafa. Memur ekledi. "Acele topları istiyor." "Hangi topları?" "İstasyonda vagonlara yüklü sahra toplarını." Binbaşı telgrafı açabilmişti. "Yüzbaşıyı gördünüz mü?" "Yerinde yoktu." Memur daha uzun açıklamada bulunamadan aranılan yüzbaşı yanında geçen genç bir subayla girdi oraya. Zülfikar Bey, kaptan, pehlivan unutulmuş, yana çekilmiş odada konuşulanları izliyorlardı. Binbaşı telgrafı yüzbaşıya uzattı. "Neredeydiniz?" "Hatları düzeni koymaya çalışıyorduk." "Düzene koydunuz mu?" "Henüz değil. Paşa Hazretleri çok acele topları bekliyor. Yola çıkaralım." "Nasıl? Hatları düzene girmiş mi, açılmış mı?" "Hemen açtıralım." "Nasıl? Sabahtan beri uğraşıyorsunuz, açtıramıyorsunuz. Hemen nasıl açtıracaksınız?" "Çalışacağız." "Dün savaş kazanıldı. Sırplar kaçıyor. Bir günde defterleri düzüldü, topları boş yere göndermeyelim dediniz. Sizin sözünüz üzerine toplar yola çıkarılmadı. Dünden beri hatlar karıştığı için bugün yola çıkaramıyorsunuz. Ben sorumlu değilim. Bütün sorumluluk sizin. Emir şimdi geldi. Dün emir gelmemişti." Tartışma yararsızdı. Kestiler. Binbaşı Zülfikar Bey ile arkadaşlarının odasında kaldıklarının ayrımına vardı. "Siz ne bekliyorsunuz daha? Ne akla dinlediniz bu gizli konuşmaları?" Zülfikar Bey, "İzninizi bekliyorduk." Derken yüzbaşı araya girdi. "Hayrola Zülfikar Bey, buralarda işin ne?" "Gönüllü gitmek istiyoruz." Binbaşı, "Siz tanıyor musunuz efendiyi?" dedi yüzbaşıya. "Manastırda Goriçkalı Zülfikar Bey'i kim tanımaz?" Genç subay, ben de mümin pehlivanı tanıdım dedi. Geçen yaz Kınalı'da yaman bir güreşini gördüm. Binbaşı, öyleyse siz görevinize gidin dedi. Yüzbaşı ile genç subay çıktılar. Kimlikleri saptanmıştı binbaşı Zülfikar Bey'e. Ben bu gece nerede yatırayım sizi dedi. Biz yatacak yer buluruz. Öyleyse yarın sabah gelin seferberlik dairesine göndereyim sizi. İstasyondan çıktılar, yağmur durmuştu. İstasyon saati 17.40'ı gösteriyordu. Günün kavuşmasına bir saat vardı daha. Göğü dolduran kat kat bulutlarla şimdiden akşam karanlığı sarmıştı kenti. Esen şiddetli rüzgar dağıtacağına hızla doğuya sürüklüyordu bulutların yerine, batıdan getirdiği daha iri daha karanlık yeni bulutlarla dolduruyordu. Ağaç dallarından damlardan sızan yağmur damlalarını çisintilerle sağa sola savuruyor, yüzlere, çıplak ellere çarpan her damla av tüfeğinden çıkmış saçma taneleri gibi can yakıyordu. Yerler ıslaktı. Kaldırım diplerinde derelenen yağmur suları kabarmış kaldırımın üstüne taşıyordu. Drahor deresinin suları adam boyunu aşacak kadar yükselmişti. Dereyi aşan taş köprüden Aziziye Caddesi'ne geçtiler. Mecnun kaptan, hayır bekle sen bu savaştan dedi. Mümin pehlivan, alan satan belli değil diye tamamladı onun sözünü. Zülfikar Bey, düzelir diyerek yatıştırmak istedi öfkelerini. Mecnun kaptan, nasıl düzelir bire beyim dedi. Bu askerler kimi görseler casus sanırlar. Kime baksalar düşman görürler. 1000 kişi içinden geçtik geldik manastıra. Goriçka'dan buraya düşmana benzeten çıktı mı seni beni bu kocamış binbaşıdan başka? Konuştukça öfkeleniyordu. Düşmanın yeri belli, adresi belli. Göndermezler gününde topları yerine, bekletirler koca Zeki Paşa'yı. İdare edemez, sıraya sokamazlar, karıştırırlar birbirine trenleri. Sonra kalkar seninle benimle uğraşırlar. O gece gördüğü manastır darılmış, sırt dönmüş gibiydi Zülfikar Bey'e. Akşamüstleri caddede bir aşağı bir yukarı korsaya çıkan o yaşam dolu gençler, manastırın şuh yosmaları, çapkın erkekleri yoktu görünürlerde. Kahvehaneler, pastaneler şimdiden boşalmıştı. Gazinoların giriş kapılarını donatan ışıklar yanmıyordu. Çok değil, daha 5-6 hafta öncesine kadar Goriçka'dan herkes taşan bir özlemle geldiği manastırın yabancısı gibi duydu kendini. Kapanacakları saate kadar başı dönerek eğlendiği gazinoların önlerinden, kapılarından içeri hiç adım atmamış gibi geçti. Cadde, onlar üst başına varıncaya kadar büsbütün boşaldı. Oteller doluydu. O güne kadar çok bahşişini alan bir otelci, kendi odasını verebileceğini söyledi Zülfikar Bey'e. Arkadaşlarının ne olacağını sorunca, ''Dışarıda bırakmam. Onlara da birer battaniye, birer yastık veririm. Yemek salonu 10 gündür kapalı. Açarım salonu, salonda geçirirler geceyi.'' dedi. O gece başka yerde bulamayacakları bir karşılamaydı otelcinin gösterdiği yakınlık. Zülfikar Bey erkenden yattı. Günün yorgunluğu ile yatar yatmaz uyudu. Uykusunu alıncaya kadar yatağına uzanmasından az sonra başlayan şiddetli yağmurun gürültüsünü duymadı. Sabaha karşı uyanmasından az önce gördüğü rüyasında Goriçka'daki konağın alt kattaki oturma odasında annesiyle birlikteydiler. Dışarıda avludan düzenli balta sesleri geliyordu. ''Bu ses ne?'' diye sordu. Annesi, ''Hamza avluda kışlık odunları yarıyor.'' dedi. Hava serinledi, ocağı yakacağım. Uyandı. Gerçekten de serindi hava. Gece yatmadan önce oda penceresinin pancurlarını kapatmıştı. Sağanak sanki 50 ayaklı bir zorba kesilmişti. Pancur kanatlarını açmak istercesine 2 eliyle sarılıp asılıyor, olmadı tekmeliyor, yumrukluyordu kanatları. Ardı ardına kopan gök gürültüleri duyuluyordu. Birbiri arkasına çakan şimşeklerin pancur aralıklarından sızan ışıkları yansıyıp sönüyordu odasının duvarlarında. Yakınlarda açık kalmış, çengellenmemiş bir pancur kanadı, odun yaran Hamza'nın baltası gibi tak tak vurup duruyordu. Saatine baktı, 6:30'du. 10 saatten uzun uyumuştu, kalktı, giyindi. Arkadaşlarının hepsi oturmuş onun inmesini bekliyorlardı aşağıda yemek salonunda. Kapıdan dışarı adım atılacak gibi değildi. Yağan yağmur kova kova, fıçı fıçı dökülüyordu gökten. Otel kapısı önünde kaldırımı aşarak ayak bileklerine kadar yükselen göllenen sularda ağaçlardan dökülen güz yaprakları yüzüyordu. Otelde çay, peynir, ekmekle kahvaltı ettiler. İşe başlama saati yaklaşırken yağmur hala hızını koruyordu. Otelin bütün müşterileri yemek salonunda giriş holünde toplanmışlar, oteli sigara dumanına boğmuşlardı. Zülfikar Bey ile arkadaşlarının sabırsızlandıklarını gören otelci, "Nasıl dışarı çıkacaksınız?" dedi. "Sandalla mı?" Zülfikar Bey ile arkadaşlarının verebilecek bir karşılığı yoktu sözüne. Haklıydı adam, ekledi. "Islanmayı göze alıp çıkacak olsanız bastığınız yeri göremeyeceksiniz. Baksanıza manastır göle döndü. Bir çukura basan düşer kol bacak kırar bu havada. Çıkın gidin diyen yok size. Oturun yerinizde. Yağmurun geçmesini, suların çekilmesini bekleyin." "Allah'tan ki manastır yüksek yerde," diyordu otelci. "Bir de iki yanı bentli deresi var. Kabaran suları alır götürür. Ya düz yerlerde yaşayanlar kim bilir ne olmuştur şimdi? Sular ovaları damları basmıştır." Yağmurun hafiflemesi, caddelerde kaldırımları örten suların çekilmesi öğleyi buldu. Cepheden ilk kötü haberler öğleye doğru geldi. Sabaha karşı Kumanova Savaşı kaybedilmişti. Bizim asker kaçıyordu. Kumanova istasyonunda birbirini eziyordu kaçanlar. Sırplar bir gün önce akşama doğru Fransız toplarını savaşa sokunca önce dengeyi sağlamışlar, bir iki saat sonra da üstün duruma geçmişlerdi cephede. Hani şu yaz başında İstanbul hükümetinin izniyle Sırpların Marsilya'dan vapurla Selanik'e getirdikleri, Selanik'ten trene yükleyip hat boyunca sıralanan bütün Türk kentlerinde, köylerinde yaşayanların gözleri önünden geçirerek Ağustos ortalarına kadar 3 ay boyunca tren tren Sırbistan'a taşıdıkları 75 milimetrelik çabuk ateşli Fransız toplarını. O saatler süren göz açtırmayan yağmurun üstüne bizim askerin o güne kadar hızını görmediği, gürlemelerini duymadığı şiddetle topçu ateşi de başlayınca. Dün gece akşamla birlikte cephenin üstüne ağır bir sis inmişti. İki adım ötesi seçilmiyordu. O sisin gerisinde, çok değil yarım saat ötelerindeydi Kumanova. İki gündür yağmur altında sağlam taş yapılarını, tüten bacalarını artan bir özlemle izliyorlardı kentin. Yağmurun giysilerini geçip etlerine işlediği erler neredeyse 24 saattir açtılar. Islak giysileri buz tutmuş gibiydi üzerlerinde. Dikiş yerleri etlerine batıyordu. Gecenin soğuğu açlıkla birleşince dayanılmaz bir işkence oluyordu üşümeleri. "Bu sağanak altında soğuğa bizim gibi düşman da dayanamaz," dedi içlerinden biri. Gerçekte hepsinin aklından geçen buydu. Gündüzden uzaktan özlemle izledikleri Kumanova'nın taş yapılarının tüten bacalarının çağrısını duyan bir iki kişi dayanamadılar, fırladılar, koşmaya başladılar o yana. Onların ardından 3-5 kişi daha. Derken bir iki dakika içinde bütün tümen ayaklandı. Sıcak bir damın altına sığınmak umuduyla cephenin sağ kanadını boşalttı. Yağmurdan kaçanlar önlerine çıkan damlara, evlere sığındılar. Bir şeyler bulabilen açlığını bastırıyordu. Bulamayan bir bardak ılık su içen bile o gece mutlu saydı kendini. Sırp ordusu sabah olunca yağmurdan kaçanlardan açılan boşluktan ilerledi. Sis kalkmış, yağmur ara vermiş, bizim Kumanova'ya sığınan erler yerlerine dönmekte gecikmişler, artık dönseler de iş işten geçmişti. Dinleyenler dün geceki yağmurun dehşetini hatırladıkça susuyorlar, cepheyi boşaltan erleri suçlayamıyorlardı. Karnı tok, sırtı pek geceyi dinlenerek geçirmiş düşmana karşı yerlerinde kalsalar ne değişirdi? O donmuş eller, kollar, açlıktan dermanı kesilmiş gövdeleriyle süngü takacak, göğüs göğüse savaşa girişecek gücü nereden bulacaklardı? Sonuç, Sırplar bir hafta 10 güne kadar manastırda olurlardı bu gidişle. Zülfikar Bey ile arkadaşları 24-25 Ekim günlerini manastırda hep böyle cepheden gelen bozgun haberleri alarak geçirdiler. Yine de seferberlik dairesinin kapısından, koridorlarından ayrılmıyorlardı. Gönüllü yazılmaktan vazgeçmek, geri dönmek akıllarına bile gelmiyordu. Aksine yenilgiyi yüreklerine sindiremedikleri için savaş istekleri daha da bilenmişti. Sağ kalırlarsa, yenilselerdi hiç değilse yaşadıkça, "Savaş çıkınca baktık bizi çağıran askere alan yok, kaptık tüfeklerimizi kendimiz cepheye koştuk. Elimizden geleni yaptık. Analarımızın dizi dibinde, karılarımızın koynunda, başkaları ölsün, biz sağ kalalım diye beklemedik," diyebilmek için cephelerden sağ kalıp da dönenlerin yüzüne, başlarını öne eğmeden bakabilmek için gideceklerdi savaşa. Sonunda 26 Ekim sabahı seferberlik dairesinden Resne'ye gönderildikleri bildirildi. Hürriyet kahramanı kol ağası Niyazi Bey, Resne'de yeni bir gönüllü taburu kuruyordu. Komutanlık Kozana'yı aldıktan sonra Kaylar'a doğru ilerleyen Yunan Teselya ordusunun Sırp ordusuyla bağlantı kurmasını önlemek emrini vermişti Cavit Paşa'nın kol ordusuna. Niyazi Bey gönüllüleriyle daha önce Yunan kuvvetlerini oyalayacaktı kaylar yakınlarında. Zülfikar Bey ile arkadaşlarına uygun bir görevdi verilen. Köy köy, göl kıyılarına, ormanlarına, dağ geçitlerine, en ince keçi yollarına kadar dağını taşını iyi tanıdıkları, üstünde doğup büyüdükleri, kendi topraklarında savaşacakları, kendi öz yurtlarını savunacakları için mutluydular. O mutlulukla hiç oyalanmadan yola çıktılar. Zülfikar Bey, Niyazi Bey'e götürmek üzere seferberlik dairesinden verilen mektubu aldığında saat 11.30'tu. Saat 3'te Resne'ye vardılar. Niyazi Bey'e hürriyet ilanından önce daha çıktığı günlerde adını duyduğundan beri ayrandı. Hem yürekten bağlı olduğu kendi topraklarında hem de padişaha ilk baş kaldıran hürriyet kahramanı Niyazi Bey'in yanında savaşmak talihine erişmek çifti mutluluk verdi Zülfikar Bey için. Niyazi Bey hatırlayacak mıydı kendisini acaba? Manastır'dan Resne'ye gür ormanlar arasında yüksele yüksele çıkan dağ yolunda hep Niyazi Bey'i tanıdığı günü düşünüyordu. 1910 Haziran'ıydı. Manastır'ın ünlü saz bahçelerindeydiler halasının oğlu Mustafa ile. Ünlü bir kemancı Dimitri vardı o dönem. Halk arasında sanatından söz edilirken bülbülü dalından indirir, omzuna kondurup kemanını dinletir diye övülürdü. Dimitri'yi dinlemeye gelmişlerdi o gece. 4-5 masa ötelerinde Niyazi Bey'i gördüler. İki arkadaşıyla birlikteydiler. Mustafa'yı da kendisinde bir coşku sardı. O gece oturduğu bahçede Niyazi Bey'le birlikte olmak bile ikisinin de yaşadıkça unutamayacakları bir olaydı. Zülfikar garsonu çağırdı, Niyazi Bey'i tanıyıp tanımadığını sordu. Elbette ki tanıyordu. Zülfikar nelerden hoşlandığını bilip bilmediğini sorunca garson boğazına düşkün değildir dedi. Rakıyı ölçülü içer. Zülfikar, öyleyse zengin bir meyve tabağı hazırla, bir şişe de rakı götür bizden. Lütfen kabul etmelerini söyle. Az sonra garsonu Niyazi Bey'in masası yanında gördüler. Dediklerini yerine getiriyordu. Meyve tabağını içkiyi masalarına bırakırken garson Niyazi Bey ile arkadaşlarına kendilerini gösterdi. Zülfikar Bey ile Mustafa ayağa kalktılar, verdikleri selamı aldılar. Garson masalarına dönünce teşekkür ettiler diye haber getirdi. Zülfikar, masalarının hesabını da bize yaz dedi. Öylesine mutluydu ki. Lokantadan erken ayrıldı Niyazi Bey ile arkadaşları. Kalkmalarından az önce Zülfikar Bey ile Mustafa'yı masalarına çağırdılar, garson aracılığıyla son kadehlerini birlikte içtiler. Makedonya gençliğinin gönlü hürriyetin ilanından beri Enver Bey'den çok Niyazi Bey'deydi. İttihad ile Terakki'nin öbür subayları, başta Enver Bey, 2 yıl içinde hızla ilerlemiş, üst üste rütbeleri almışlarken, o hala Resneli Niyazi Bey olarak kalmıştı. Yüksele yüksele ön yüzbaşılıktan binbaşılığa yükselmişti. 1897 Yunan Savaşı'nda gösterdiği az görülür yararlılıklardan sonra Resne'de depoy subayı olarak unutturulmuştu. Şimdi yine Resne'de gözlerden uzak yükselme süresini bekleme zorunda bırakılması kendisini sevenleri unutmayanları üzüyordu. Niyazi Bey ikisine adlarını sordu. Öğrenimleri, kimlilikleri üstüne kısa bilgiler aldı. "Çok gençsiniz," dedi. "Neden bizler için bu özveriye katlandınız?" Zülfikar Bey, "Bu gece sizin yakınınızda olarak ömrümüz oldukça unutamayacağımız bir gece yaşadık," dedi. "Siz vatan uğrunda ölümü göze alırken henüz bize sıra gelmemişti. Bizlere bu günleri yaşatan sizsiniz. Bu gecenin karşılığını ne yapsak ödeyemeyiz."